Değerli dinleyenler, aziz dostlar, Erkam Radyo'ya, Söz Ola programına hoş geldiniz efendim. Söz Ola programımızda Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Dursun Ali Tökel hocamızla beraber huzurlarınızdayız. Bendeniz Selahattin Koca Aslan. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Kıymetli hocam, selam ederim. Günümüz, haftamız hayırla, huzurla, bereketle, iyiliklerle, güzelliklerle dolu olsun inşallah. Bu temennilerle de bugünkü programımızı açalım. Efendim bugün bir müsaadenizle yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti kerimeyle başlamak istiyorum. Hı. Söz Ola programımıza. Yüce Mevlamız Âl-i İmrân suresinin 191. ayeti kerimesinde buyurur ki, onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken her vakit Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler ve şöyle derler. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Efendim, bu çok mühim bir ayet-i kerime.
Evet.
Her ayet-i kerime hakeza öyle. Sıklıkla Mevlamızın bizi adeta intibaha getirmek, agah kılmak, gafletten uyandırmak adına kalplerimizin nazarına sunduğu bir ayet-i celile. Buradan, bu ayet-i kerimeden yola çıkarak bugün biraz unutmak, insan neden unutur?
Evet.
Bunun üzerine konuşalım istiyoruz. Hocam, insan unutan bir varlık değil mi?
Amen.
Nisyan tabii, kökünden tabii. Geliyor.
Evet.
Ve sıklıkla gerek yazılarınızda, gerek sohbetlerinizde, programlarımızda söylediğiniz bir şey vardır. Tekrarlanmayan şey unutulur,
evet.
Beslenmeyen şey kurur evet. Dersiniz. Buradan yola çıkarak ve bu ayet-i kerime çerçevesinde tefekkür, tahassüs, tezekkür üzerine konuşalım
evet.
Ve unutan insanı konuşalım. İnsan neden unutur, unutmamak için ne yapmalıdır, nelere dikkat etmelidir, hangi hassasiyetlere riayet etmelidir, bunlar üzerine sohbet edelim isterim. Ne dersiniz efendim?
Teşekkür ederim. Ben de saygıyla selamlıyorum dinleyicilerimizi. İnşallah onların da haftası bereketli olur
İnşallah.
Diyelim. Şimdi bu mesele bir medeniyetin insana bakış meselesi.
Çok yani, önemli tabii.
Yani insanı bir medeniyet nerede konumlandırıyor? Bu çok ciddi bir şey. Mesela şimdi biz bakıyoruz yaşadığımız dünyaya şu anda. Batı medeniyetinin kültür, değer, kavram dünyası bütün dünyayı adeta zehirlemiş durumda yani. Hepimiz bir istila altındayız. Hepimiz Batı dünyasının değerlerinin aşırı baskıları altında ezilmiş durumdayız yani. Bunları düşünmeye fırsatımız bile olmuyor. Çünkü yani kıymetli dinleyicilerimiz de takdir eder veya etmez ama ben kendi gördüğüm kadarına söylüyorum. Şu anda dünyada insan eğer değerli olmak istiyorsa kendisini ancak tüketerek değerli hissedebilir.
Maalesef.
Maalesef. Yani Batı medeniyetinin istilası alsa bütün dünya, Japonlusu da, Korelisi de, Afrikalısı da, Arabı da, Türkü de kardeşim. Ve buna kimse direnemiyor. Direnen de mahvolup gidiyor. Batı medeniyeti diyor ki insan tüketen canlıdır. Bu kadar. Ne
Hayır
kadar hadi işte hani insanı aşırı nesneleştirmiş durumda. Aşırı diye pasivize etmiş durumda. İnsanı insan yapan ne kadar değer varsa bunların hepsi aşağılamış, horlamış, küçümsemiş, yok etmiş. Hatta bırakın insanı insan yapan değerlere sahipseniz sizi aşağılıyor. Sizi küçük görüyor, horluyor, dışlıyor, pasivize ediyor, edilgen ediyor. Mesela şimdi diyorsunuz ki işte insan ve insana hizmet ettiği müddetçe değerlidir. Yani mesela misafirperverlik değerli bir kavramdır. Diyorsunuz ama bugün bakıyorsunuz sosyal medyada İşte dizilerde, filmlerde, işte güldürü programlarında öyle şeyler yapılıyor ki misafir bir yüktür, lüzumsuz bir insan kalabalığıdır. Sosyal medyada paylaşılıyor. İşte kapının önünde ayakkabılar çekilip paylaşılıyor. Filanca kızımız, filanca oğlumuz. İşte kaç gündür eve giremiyorum. İşte sebebini görün, anlayın işte. Misafir var. İşte odama sahip çıkamıyorum. Ya yani gerçekten biz Tanrı misafiri deriz misafire. Bizim misafirimiz değil.
Baş tacı ederiz misafire.
Ederiz. Tabii. Bizim baş tacı ettiğimiz ne kadar değer varsa modernizm bunları yerle bir etmiş. Yani.
Maalesef.
Evet, diyor ki kardeşim bir insan tasavvuru var. Yani Batı medeniyeti diyor ki sen tükettiğin kadar kıymetlisin. Tüketmiyorsan sen bir hiçsin. Eğer tüketime direniyorsan sen yok edilmelisin zaten. Diyor. Şimdi ben böyle bir ortamda bir nesne olmaktan nasıl çıkabilirim? Yani çünkü büyük resme baktığınız zaman sizi o kadar küçültmüş ki artık siz meydan okuduğunuz zaman çok cılız kalıyorsunuz. Yani 10 bin wattlık bir elektrik altında 10 mumluk bir ampul gibi kalıyorsunuz. Yani. Ne yapacaksınız? Şimdi ben böyledir diye isyan etmeyin mi? Karşı çıkmayın mı yani? Söylemeyelim mi yani? Şimdi yani siz hakikati kabul etmiyorsunuz diye hakikat söylenmemeli mi denir ya. İşte karıncanın yaptığından daha iyi örnek ne? Hazreti İbrahim ateşe atmışlar devasa ateşte. Karınca bir telaşla gidiyor. Nereye gidiyorsun diyorlar. Su taşıyorum diyor. Senin suyundan ne olacak?
Yani hakikat alıcısı yok diye ya da bir şekilde bir bazı dünyalarda karşılık bulmuyor diye hakikatin dellallığını, savunuculuğunu yapmaktan vaz mı geçireceğiz? Tabii ki hayır.
Hayır. Tabii. Peygamberler niye geliyorlar? Hakikat unutulmuştur. İnsani bütün değerler yerle bir edilmiştir. Ve o değerler içerisinde insan artık tamamen nesneleşmiştir. 3 kişi, 5 kişi bir sulta, bir dikta kurmuştur. İnsan denen varlık artık hayvandan aşağı düşürülmüştür.
Maalesef.
İşte o ortamda peygamber gelir ve meydan okur. Şimdi Mevlana Hazretleri der ki, ya insanı peygamberler insanları bakırken, tenekeyken işte neyse alır altına çevirir.
Mücevher haline getirir.
Peygamberler vefat edince bunu veliler, arifler, alimler bunu görev yaparlar.
Rabbani
bu söylenmez. Alimler, yani şu anda kardeşim sen nerede olursan ol. Mesela şimdi siz dini bütün bir insansınız. Eşiniz de öyle, siz de öyle. Ben de öyleyim, tamam. Kardeşim düğün yapacağım. Yapamıyorum düğün ya. Sana
neden?
Bir şey dayatıyor.
Ya.
Gelinliğin şöyle olacak, damatlığın böyle olacak, düğünü şurada yapacağım. Bunu, bunu. Sen karşı çıkıyorsun, karın karşı çıkıyor, akraban karşı çıkıyor, kızın diretiyor. Lan bir şey diyemiyorsun, oğlun diretiyor, bir şey diyemiyorsun. Yani sen olamıyorsun. Ya sen bir tatil yapacaksın, kendi tatilini yapamıyorsun. Tatil diyor, denizde yapılır diyor. Abi niye denizde yapılır? Yarada tatil yapılır, bizim memlekette sıcak. Ya aileye çıkarım, orman marmar. Ne alakası var, denizsiz tatilim olur. Ya kardeşim insanlar asıllar böyle deniz tatilimi yaptı ya. Ya tatil yapma özgürlüğün yok. Sana diyor ki tatili şurada yapacaksın. Mesela işte şöyle ben efendim giyineceğim. Evimi şöyle döşeyeceğim. Siz kendi evinizi döşeyin bak kendinizi döşeyemezsiniz. Size diyor dayatıyor. Ne demek istiyorum? Yani bugün insan, şu yaşadığım dünyada insan maalesef aşırı nesneleşmiştir. Özne değildir. Kendine sahip çıkamadı. Yani çok iyi inandığı ve bildiği halde bile kendi değerlerini savunamıyorsun. Savunduğuna komik duruma düşüyorsun. Hemen sen ne yapıyorsun? İşte düşük ilan ediliyorsun. Sistem dışına itiliyorsun. Gruptan kovuluyorsun. Tamam mı? Deli gözüyle bakılıyor sana. Diyor, ya abi bu çağda bu olur mu falan deyince birden bakılıyorsun. Bak şimdi böyle bir ortamda ama şu gerçek. Hocam ben her zaman söylüyorum, her zaman söylerim. Kardeşim Müslüman mısın? Elhamdülillah. Eğer her gün bak en az 2 sayfa, 3 sayfa Kur'an-ı Kerim mealle beraber okumuyorsan Müslüman kalamaz. Bak Müslüman olmak bir marifet. Asıl marifet Müslüman kalmak ya. Hocam daha da marifet Müslüman ölebiliyor musun ya? Marifet evet. Bu kardeşim.
Ki ayeti kerime var. Ancak Müslümanlar olarak can veriniz.
Evet. Rabbimiz. Üstelik de o ayet ya eyyühellezine aminu diye başlıyor.
Ey iman edenler.
Evet, ey iman edenler ancak Müslüman olarak vefat edin diyor.
Başka demek, türlü hiçbir şekilde değil.
Demek aslında. Ki iman ettiği halde Müslüman olarak ölemeyen nice insanlar var. Ne demek bu? Hocam olmak bir şeydir, kalmak 2 şeydir, ölmek 3 şeydir yani. Kolay değil. Ben bir şey oldum diye, 5 öğretmen oldum diye öğretmen olmak olduğumla olmuyor ki bu. Üretmen kalman da marifet ya. Size kendini yenilemen lazım. Bir iş adamı, iş dükkan, abi dükkanı açtık elhamdülillah deyip duruyor mu? Ne alakası var? 24 saat işini geliştirmeye çalışıyor. Ticaretini geliştirmeye çalışıyor. Bir sanatçı diyelim, abi tamam bir sanatçı olduk bitti diyor mu? Demiyor. Ne yapıyor? Sanatını geliştirmeye çalışıyor. Teknikler öğreniyor, öğretim yöntemlerini geliştiriyor. Yeni yeni işte kuramlarla haşır neşir oluyor. Ya biz şimdi ne yapıyoruz? La ilahe illallah Resulullah bitti. Olur mu ya? Ve bizim dinimiz niye oku diye başlamış? İşte okumazsan, bilmezsen bunu yani Müslüman kalmaya devam edemezsin. Şimdi ben ne yapacağım? Yani insanı nesneleştiren, bir tüketim makinesi haline dönüştüren ve bizi tüketim çarklarında herhangi bir nesne konu düşüren bu büyük istilaya karşı kendimi nasıl savunabilir? Nasıl savunacağım? Hı. Bak yani işte bu az evvel okuduğumuz ayet-i kerime bize bir insan olma pozisyonu teklif ediyor. İnsan nasıl olunur? Kardeşimiz Müslüman elhamdülillah nasıl olunur? Diyor ki bana Kur'an-ı Kerim onlar diye ellezine diye başlamıştı ayet-i kerime. Onlar kimler? İşte onlar şimdi kendisini bir grup içerisinde tayin eden ki Müslüman grubu tayin eden kişilerin vasıflarını Cenab-ı Hak sayıyor. Ama insan bunu gerçekten biz şunu diyoruz. Müslüman olmak gerçekten insan olmaktır. Bizim iddiamız bu. Yani Müslümanın iddiası budur. Bir insan insan olmaya devam etmek istiyorsa Müslüman olmalıdır. Onun dışında Müslüman kalmak, insan olmaya kalmak çok zor. Çok zor bir şey. İnsan kalmanız. İşte orada bir teklifi var Allah'ın. Yani insan, o insanlar ayaktayken, otururken, yatarken Allah'ı zikrederler. Şimdi bu insanın üç pozisyonu, dördüncü pozisyonumuz yok. Ya insan ya ayakta duruyordur, ya oturmaktadır, ya yatmaktadır. Üç hal yani. Dördüncü bir halimiz yok ki.
Yok.
Allah diyor ki insan için bu üç halde de onlar Allah'ı zikrederler. Şimdi bu Allah'ı zikretmek tabiri tabii ki sadece Sübhanallah, Elhamdülillah diye zikir. Bu zikirin bir sesli veya hafif bir zikirdir. Ama asıl zikir kelimesinin kök anlamı hatırlamak demek. Yani ayaktayken, otururken, yatarken Allah'ı zikretmekten, anmaktan geri kalmazlar. Şimdi biraz sonra ayetin devamında şunu anlıyoruz. Ben şimdi bu ayeti gerçekten tefsirlerinde okusun değerli dinleyicilerimiz. Çok kıymetli bir insan tafsiri. Şimdi burada ne anlıyorum ben şu. Sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi kapitalizm diyor ki insan tüketen canlıdır. Özel mülkiyeti olur, tüketir. Tükettiği kadar kıymetlidir, tamam mı? Şimdi bizim dinimiz diyor ki insan düşünen canlıdır.
Tefekkür eden, tahassüs eden, tezekkür eden bir canlıdır.
Evet. İnsan düşünen bir canlıdır. Şimdi neyi düşünüyorum? Şimdi Allah diyor ki onlar düşünüp ayakta oturup yatarken Allah'ı zikrederler. Peki neyi zikrediyoruz biz? Devamında diyor ya yerlerin, göklerin yaratılışını uzun düşünürler.
Uzun tabii.
Ya inde fi halgı semavat değil mi? O yani ve kuvvetemel göklerin ve yerlerin yaratılışını düşünürler. Düşündük bakın bize ne kadar yüksek bir şey bir teklifte düşünme teklifinde bulunuyor. Onlar göklerin yerin yaratılışını düşünürler ve sonra derler ki ya Rabbi sen bunları boş olsun diye laf olsun diye yaratmadın derler. Hallere bak. Ondan sonra derler ki bizi ateşin azabından koru derler. Yani buradan şu anlaşılıyor ki gerçekten eğer insan zikir halinde değilse, fikir halinde değilse bu hayatta olduğu gibi, eğer varlığın, yaratılışın hakikati üzerine düşünmüyorsa ve bu yaratılış üzerine düşünüp de sonra derin bir irkilmeyle gerçekten ya Rabbi sen bunları boş olsun diye yaratmadın, yarattığın her şeyin bir hikmeti var. Ya. O hikmetin peşinde değilse bu insan ateştedir. Bu insan ateştedir. Dünyada da ateştedir. Bunalımdadır. Ahirette de ateştedir. Çünkü insan şöyle bir şey yapması lazım. Benim şahsi kanaatim. Mesela insan ne kimle beraberse, Mevlana Hazretleri'ni söylemiştik ya. Bir dedi ki efendim insanın değerini ölçebilir miyim dedi. Dedi ki Mevlana Hazretleri evet insan kendi değerini rahat ölçebilir.
Tabii,
nasıl ölçeriz diye sordular. Kendisiyle beraber olduğumuz kişilere bakın.
Yani neyle, kimle düşüp kalkıyorsun?
Evet.
Onun yani, ortalamasısın.
Evet, sen kiminle berabersen, senin değerin işte o. Çünkü benim arkadaşım, beraber olduğum insan benim aynamdır. Onunla onun değeri ne ise ben değerim o kadar ya. İkincisi, insan neyle düşüp kalkıyorsa değeri de onunla beraber, onun kadardır. Neyle düşünüyor? Mesela şimdi Allah size diyor ki, günün herhangi bir saatinde ya yatıyorsun, ya ayaktasın, ya oturuyorsun. Bu pozisyondayken diyor, Cenab-ı Hak bize bir görev tayinde bulunuyor. Diyor ki düşün yani. Boş boş durma, düşün. Ve düşündüğün şeyi söylüyor. Yaratılış hakkında, varlık hakkında. Ayetlerde çoktur biliyorsunuz bu. Göklere bakarlar, yıldızlara bakarlar, çiçeklere bakarlar, hayvanlara bakarlar. Hep bir Allah bize bir bakış, bir nazar eğitimi veriyor. Şimdi biz az evvel söylediğiniz ya, bir şey beslenmezse o şey büyüyemez. Kurur. Onun için diyorum, insan Kur'an-ı Kerim okumazsa, sürekli kendi kutsal kitabı okumazsa, insan kalmaya devam edemezse, Müslüman kalmaya devam edemezse. Bak bana diyor ki, sen bunları düşün. Ben şimdi ne yapacağım? Düşüneceğim de kardeşim, ben bu düşünceyle beslenmiyorum ki. Beni besleyen eğitim sistemi, tabii. Beni besleyen medya sistemi, beni besleyen sokak sistemi, beni besleyen anne baba sistemi. Bunların hiçbirisi bu büyük düşünce içerisinde değiller zaten. Neyle içindeler? Oğlum işte oku diyor, işte tam çok iyi oku diyor, diploma al, şu işe gir, bol para kazan, tatilin bol olur. İşte bak mesela diyor ki öğretmen ol diyor, tatilin bol olur diyor. Hep kendi merkezli.
Mühendis ve dünya merkezi.
Evet, doktor olursun işte oğlum, işin garanti olur, geçimine paran bol olur falan. Ya arkadaş, bana şimdi demiyor ki oğlum öğretmen olursun, iki tane üç tane gönlüne dokunursun, çocukları yetiştirirsin, ne güzel meslek falan dese, böyle şöyle bir aşk gelecek ya. Ya bir şey müteal bir çizgiye çekilmiyorsa dünyevi çizgide kalır. Şimdi ben bu ayete muhatap olamam. Şimdi diyor ki bana Allah, şu ayete göre düşünme içerisinde ol. Tamam, yerlere göklere bak. Eğer ben bu düşünce içerisinde değilsem tamam. Peki düşüncesiz miyim? Yok değilim. Ne düşünüyorum o zaman? Şimdi ya, basit bir hesap. Yani şimdi ben bir gün doktora gittim. Doktor bana diyor ki işte ciğer sorunum var benim. Yani bir zatürre olmuştum.
Geçmiş olsun.
Allah razı olsun. Bir tedavi görüyorum. Fakat sonra bu zatürre öyle bir illet ki insandan gitmiyor. İyi olsanız bile en ufak bir hadise hemen tekrarlanıyor. İşte bana diyor ki bir gün boyunca bir test yapacağız, bir hafta boyunca. İşte nerede nefesin tıkanıyor, nerede az konuşuyor, nerede çok konuşuyor falan. Neyse böyle bir ölçüm yapacağım şimdi. Kardeşim ben şimdi basit bir şey yapacağım. Ben bir gün içerisinde eğer yerlerin gökten yaratılışını düşünmüyorsam, otururken yatarken ve bu düşünce hakkında bunlar boşa değil kardeşim, acaba bunu Allah niye yarattı diye bir tefekkür ve tezekkür halinde değilsem, değilsem o zaman peki ben boş bir halde miyim? Değil. Çünkü varlık boşluğu kabul etmez. Basit bir mantığı var. Şöyle bir şey oluyor o zaman. Herkes otursun bir günde yazsın. Acaba bir gün neleri düşünmüş? Basit bir hesap. Ya şu an bizi dinleyen herhangi bir arkadaşımız, dostumuz, kardeşimiz eline kalemi alsın. Ya sabahleyin kalktım. Bugünkü düşüncem neydi mesela? Bugün bir düşünceniz vardı. Sokağa çıkıyorsun, hayata atıyorsun. Neydi? İşte bir gün yatıncaya kadar neleri düşündüm, neleri konuştum, nelerin endişesini çektim, nelerin kaygısıyla beraber yazsın ya. Hepimiz yazalım.
Günden geriye ne kaldı diye baksın sonra. Bir zey raporu çıkartarak.
Abi tabii yatmadan önce de tefekkür etsin. Elini o kağıdı alıp baksın. Ben bugün neleri düşünmüşüm. İnan var ya, eğer bir de namaz kılmıyorsa hele var ya, %95 Müslümansak bile şu ayetin zerre kadar muhatabı değiliz. Allah kendisiyle olmayanla olur mu ya? Mümkün değil ya. Yani Allah kendisiyle olmayanla niye beraber olsun ki?
Yani hocam, gündemimizi ne meşgul ediyor, buna sürekli sıklıkla bakmak durumundayız.
Evet. Evet.
Nelere ehemmiyet veriyoruz? Mühim meselesi.
Evet. İşte nelerle beraberse o seninle beraber.
Evet.
O seninle beraber.
Önceliğimiz neler?
Evet. Ve ben kendisiyle beraber olduğum şeyler, İmam Gazali Hazretleri'nin var ya, kabirdekiler şöyle düşünürler diyor. Dünyadaki insanlar kabirdekilerin pişman olduğu şeyler için birbirlerini yiyorlar.
Yiyorlar maalesef.
Şimdi bu düşüncenin mantığı şu. Çok basit bir mantığı var kıymetli hocam. Yani şu, kardeşim kabirde işine yaramayacak şeylerle meşgul olma.
Yani orada, ötelerde, sonsuz hayatımızda işimize yaramayacak şeylerle bu dünyada meşgul olacağız.
Evet.
Hayatı anlamlı kılacak, kıymetli kılacak
bu.
Ana temel prensip bu.
Evet, şimdi benim böyle anneciğim rahmetli ya. Bir gün odasında böyle bir amfür vardı. Tam da iyi aydınlatmıyordu. Annemin de gözleri pek son zamanlarda iyi görmezdi. Gittim anneme böyle bir avize aldım. Üçlü bir avize. Bir de annem ışıktan rahatsız oldu. Tavana vuruyor böyle ışıklar. Aşağı böyle bir adeta ışık süzülüyor gibi çok güzel de bir manzara oluştururdu. Dedim ki anne dedim bak ne kadar güzel dedim sana dedim bir şey ışık aldım. Bir avize aldım. Odan dedim ışıl ışıl oldu filan. Sevindi mi dedim. Mutlu musun dedim. Dedi ki bana. Oğlum inşallah dedi kabrimizde böyle pur aydınlık olur dedi. Yani. Şimdi anneme.
Projektörleri hep öteleri toprağın altına çeviriyor.
Anneme dedim ki anne işte mesela bir meyve almışız kiraz almışız. Anneme için kiraz yiyoruz. Anne dedim ne güzel kiraz yiyoruz bak dedim filan. Bana dedi ki oğlum inşallah kabirde bize kiraz verirler. Abo. Yani anneme ben ne desem nesini övsem bir anda. Anne ona kadar mutluyuz, huzurluyuz falan geziyoruz. Hmm. Oğlum ahiretlere inşallah bir oluruz. Kabirlere bir oluruz. Hep oraya göre. Ha bu dehşet bir şey ya. Bu annemin idraki. Çünkü bir işi anlamlı kılan sonucudur.
Öyle tabii.
İşler
itibar da sondadır.
Evet, evet. İtibar sondadır. Yani bir söz vardır. Devamül hal muhal diye bir söz vardır. Yani bir halin devamı imkansızdır. Ne mutluluk devam eder tam, ne hastalık devam
geçici.
Eder. Her hal geçicidir. Bir şeyi anlamlı kılan sonuçtadır. Kardeşim, çünkü biz ahirete gideceğiz. Şunu Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Bir Müslüman. Ama ben bir daha söylüyorum. İnsan Kur'an okumazsa bunları fark edemez. Anlayamaz. Biz şimdi unutmayı konuşuyoruz ya. Mesela insan şunu fark ediyor. Kur'an-ı Kerim'i sürekli okuduğu zaman şunu fark ediyor. Allah ikide bir şey söylüyor. Yerlerde, göklerde ne varsa Allah'ındır. İkide bir Allah bunu niye hatırlatıyor bize? Çünkü bana diyor ki çocuğun var, evin var, eşyan var, sağlığın var, şunun bunun var. Bak senin zannetme bunlar. Bak bir uyarıdır.
Emanetçisin unutma.
Yani Allah'ındır diyor, senin değildir. Bunu anlamı şu. Sen kendisiyle olduğun şeylerin sahibi değilsin. Tamam mı? Emanetçisin. Ha ben benimle bir idrak hasıl oluyor. Dolayısıyla onların elden çıkmasıyla üzülmüyorum, artmasıyla sevinmiyorum. Bak bu çok büyük bir bilinç halidir. Yunus Emre Hazretleri diyor ya ne varlığa sevinirim.
Ne yokluğa
yerinirim. Yani diyor ki Yunus Emre Hazretleri gerçek Müslümanın en büyük vasfı şudur. Bir şey arttığı için sevinmez, azaldığı için üzülmez. O ne yapar? Ondaki hikmete bakar. Bir hikmete bakar. Şimdi bir çok meşhur bir dörtlük vardır. Hocam müsaade etsem onu
lütfen,
bir okuyayım.
Lütfen.
Çok değerlidir. Ben şimdi böyle eskiden nedendir diye biten çok güzel şiirler vardı.
Nedendir?
Evet, eski dünyada nedendir diye biten bizim divanlarımızda işte tasavvuf edebiyatında, divan edebiyatında çok güzel nedendir diye biten şiirler vardır. Bunların bir dörtlüğü vardır. Adeta konuştuğumuz her şeyi çok güzel özetler aslında. Diyor ki bütün dünya benim olsa gamım gitmez nedendir bu?
Bütün dünya benim olsa gamım gitmez nedendir?
Nedendir bu diyor. Bu nedendir? Bu? Şimdi çok güzel bir girişi var. Ta ezelden gam türabıyla yoğrulmuş bir bedendir bu. Bedendir bu. Gelen gider, giden gelmez iki kapılı handır bu. Sakın insafı terk etme makamı imtihandır bu.
Allah Allah.
Hocam adam burada bu dörtlükte rahmetli bulamadım şairini o kadar güzel veciz özetlemiş ki. Şimdi ilk Musa'da dediği şeye bakın. Bütün dünya benim olsa gamım gitmez nedendir bu? İnsan doğası gereği bir şeye sahip olursa sıkıntısının, gamının, üzüntüsünün gideceğini zannediyor. Yani ya şöyle bir evim olsa çok mutlu olacağım. Şu araba benim olsa çok mutlu olacağım. Şu elbiseyi, şu ayakkabıyı alsam, şu maaşımı alsam, işte şu mutlu olacağım. Diyor ki, kardeş bütün dünya benim olsa, ulan gene gitmeyen bir gamımız var bizim ya. Bu ne acaba? Niye gitmiyor bu gam? Demek ki şu, bir şeye sahip olmakla bitmeyecek bir gamımız var. Elhamdülillah bunu anladık ya. Yani. Kardeş diyor, bir şeye sahip olmakla gamının, sıkıntının gideceğini zannediyorsan yanılıyorsun.
Ha. Ruhu doyuran şeyler bunlar değil.
Heh, ben bilinç haline erdim abi, tamam. Bir şeye sahip olmakla gamım gitmeyecek. O zaman şu oluyor bende. Ben gamımın gitmesi için bir şeye sahip olmayı beklemeyeceğim. Bir şeye sahip olmakla gamdan kurtulamıyorsam, beni bu gamdan kurtaracak bir şeyin peşinde olmam lazım.
Sahip olduğunu zannettiğin şeyleri. Heh.
Neyse artık o gamdan kurtulacak, onun peşinde olmam lazım. Hani insan şöyle, kardeşim ben hastayım, ölüyorum, doktora git, gerek yok bari demiyor. Nasıl doktora koşuyorsun? Ya kardeşim, dünyaya sahip olmakla gitmeyecek bir gamımız varsa, ulan bu gamı neyle biz gidereceğiz o zaman?
Öyle.
Bir yol, hiçbir şey, bir yol bulmam lazım benim.
Öyle.
Bak, diyor ki, ama peşinden, ta ezelden gam türabıyla yoğrulmuş bir bedendir bu. Kardeş, bizim bedenlerimiz türapla, toprakla yoğrulmuş ve bu türabın, toprağın da asıl hamurunda gam var.
Evet.
Gam var, toprağa az. Çünkü toprak öyle bir şey ki, yani kurur, çatlar, yeşerir, yağmur yağar bereketlenir, yağmaz kurur, kaç halden hale gidiyor. Yani hiçbir toprak bir halde kalmıyor ya. İnsan bedenindeki bak bu asıl, yani bedenimizin mayası olan toprakla ilgili bir derdimiz var bizim. Diyor ki, şunu bilelim ki, gelen gider, giden gelmez, iki kapılı bir handır bu. Sonra asıl mesele bana göre son mısradır. Sakın insafı terk etme, makam imtihandır. Yani hocam şu bir gerçek, adamın dediği şu, dünyada bir insan hangi pozisyonda konumlamışsa kendisini, bu fakir olabilir, zengin olabilir, hasta olabilir, sağlıklı olabilir, varlıklı, darlıklı olabilir, çocuklu, çocuksuz olabilir, evli, bekar olabilir. Bak, hangi pozisyondaysan bir imtihan pozisyondasın.
Unutmayacaksın.
Unutma kardeşim. Varlık imtihan, darlık imtihan, çocuklu imtihan, çocuksuz imtihan. Ben şunu görüyorum. Çocuğu olan bir insan, çocuğu olmayan insana daha değerli bir insan değil. Daha mutlu bir insan değil. Daha az imtihanda bir insan değil. Abi o da bir imtihan. Adamı varlık da imtihan ediyor, seni yokluk da imtihan ediyor, birini çokluk da imtihan ediyor. Birini uzakla, birini yakınla.
Yani, kimini hastalıkla, kimini
evet, iyilikle ediyor, imtihan ediyor. Ya şimdi ben ne yapacağım? Kimini tatilde imtihan ediyor, kimi evinde imtihan ediyor, kimi yemekte ediyor, kimi yememekte. Hani her pozisyonun benim imtihan pozisyonu. İmtihan ne? İmtihan mihnet demek. Kökü mihnetten geliyor. Yani bir mihnet içerisindeyiz. Yani şu, çocuklu olmak bana bir mihnettir. Çocuksuz olmak bir mihnettir. Varlıklı olmak da mihnettir. Yok da mihnettir. Aa, ne güzel bir şey. Bak bunu anlamak, bilmek erdemdir. Bilmek büyük bir erdemdir. Şimdi bu şairin dediği şu, insafı terk etme, makam imtihandır bu diyor ya. Bak insaf ne peki? Diyor ki şair, insafı terk etme. Hocam, Muhittin Arabi Hazretlerine insafın ne olduğu sormuşlar. Bakın, insaf için şöyle söylüyor. Diyor ki, insaf hakkını vermektir. İnsaf hakkını vermektir.
Neyin bak, hakkını vermektir?
Bak, kime ve neye hakkını verirsen ona insaf etmişsin demektir. Bakın, bu çok değerli. Yani ben baba olmanın hakkını veriyor muyum? Öğretmen olmanın hakkını veriyor muyum? Kardeş olmanın, akraba olmanın, işte efendim yolcu olmanın, komşu olmanın hakkını veriyor muyum? Müslüman olmanın hakkını veriyor
kul
muyum?
Kul olmanın, kul kalabilmenin
veriyor muyum?
Hakkını verebiliyor.
Kardeşim ben sürekli bir imtihan pozisyondaysam insafı elden bırakma diyor. Bırakmıyorum. İnsaf ne? Hakkını vermektir. Ben şimdi hangi pozisyondaysam bir hakla hakkını vermem lazım. Şimdi ben bir Müslüman olarak Müslümanlığın hakkını veriyor muyum? Nasıl vereceğim? İşte Allah bu ayeti kerimede bize bunu söylemiş. Diyor ki Müslüman olmanın hakkını vermek istiyorsan üç pozisyondur Allah'a düşün. Yerlerin gökten yaratılışı düşün. Bir tefekkür tezekkür halinde ol. Ve sonra de ki ya Rabbi bunları boş yaratmadın. Tamam boş yaratmadın, senin için yarattı. İşte onun peşinde ol. Bak onun peşinde ol. Yani hikmetin peşinde ol. Adam şimdi diyor ki hani geçen bir video izlemiştim. İşte bir Hindistanlı böyle işte doğulu bir bilgiye sordular. Efendim mutlu musunuz dedi ki diyor ben mutluluk peşinde değilim.
Neyi? Huzurun peşinde.
Neyi peşinde? Ben diyor huzur peşindeyim. Bak Ama bu modern insana atılmış büyük bir kazıktır. Mutlu olmak. Çünkü şöyle bir şey de var. Yani eğer insan mutlu olmanın peşindeyse bir şey zıttıyla kaimdir, vardır. İnsan mutluysa diyor, mutlu acıyla beraber olmaktır. Sıkıntıyla beraber olmaktır. İnsan sıkıntıyı, acıyı sevmez, mutluluğu sever. Kardeşim akıl mantık var. Sen mutsuzum diyorsan demek ki acıyla berabersin. Mutluymuşsun, acıdan kurtulmuşsundur. Dolayısıyla acıyla beraber olan ancak mutluluğu hak edebilir. Demektir.
Öyle. Sözün burasını hocam bu sabah saatlerinde. Yabancı bir mütefekkirin bir makalesinden, bir yazısından bir bölümü not ettim. Orada da diyor ki, en acı veren itlerden biri şudur. Hayatın amacının mutluluk olduğu ve eğlenmeniz gerektiği yanılgısı. Peki hayatın bu kadar ucuz olduğu nerede yazıyor? Nerede yazıyor ki hayat çatışmasız, zahmetsiz, mahrumiyetsiz ve fedakarsız olacak? Yani imtihansız bir hayat nerede mümkün diyor?
Ya.
Eğer aradığın sadece yüzeysel, sathi bir mutluluksa, bir sakinleştirici al ya da bunamayı dile. Çünkü insan tabiatında kaygı vardır.
Evet.
Bu dünyada yaşayıp da hiç depresyona girmeyen ya da işte kaygı duymayan birinin bazen akıl sağlığından dahi şüphe edilir. Hayatın amacı mutlu olmak değildir. Hayatın amacı faydalı olmak, onurlu yaşamak, merhamet göstermek, halden anlamak, yaşadığın sürece bir değer üretip fark yaratmak. Evet. Bu bir ecnebinin bir bakış açısı. Ama işte Rabbimiz de diyor ki mutlu olmak istiyorsun, gerçek anlamda huzur istiyorsanız otururken, değil mi? Yatarken ve yürürken Allah'a zikredecek, tefekkür edeceksiniz. Hazreti Ömer'in çok güzel bir sözü var efendim. Evet. Ondan sonra devam edelim. Hani insan neden unutur dedik ya, insan unutan bir varlıktır. İnsan kökünden geliyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh da der ki efendim, hayatta iki şeyi unut. Yaptığın iyilikleri, sana yapılan kötülükleri.
Evet, evet.
Hayatta iki şeyi unutma, Allah'ı ve ölümü.
Evet.
Hayatta dört şeyi koru, sofrandaki lokmanı, namazdaki kalbini, mecliste sözünü, misafirlikte gözünü.
Evet.
İşte hikmet.
İşte yani bu peşinde olmamız gereken irfanı, hikmetin Hazreti Ömer'cesi yani. Bu yani bir şeyi zikredeceği tefekkür, neyi düşüneceğiz? İşte bunlar mesela.
Tabii.
Yani bunlar her birisi pek çok ayrıntıyla bölünmüş. Neyi hatırlayacağım, neyi unutmayacağım? Çünkü insanın unutması normal. Bir günde kaç tane duygu haline bürünüyoruz biz?
Beni çok şeye maruz kalıyoruz.
Evet. Şimdi ben sabahleyin çıkıyorum, evden okula gidiyorum, dersim var, işte yüksek lisans derslerim var, doktora dersleri var, işte onların savunmaları var, öğrencilerim var, makale yazmam lazım, konuşma hazırlamam lazım. Bütün o kadar baskın ki. Siz buraya geliyorsunuz, işte programımız var, haberler okuyorsunuz, şu var, bu var. Adam işe gidiyor, ticaret, senedi var tepesi. Kardeşim o kadar şey var ki hayatta. Bu hayatın, gündelik hayatın bu bir sel gibi gelen düşünceleri bize asıl düşünmenin gerçeği unutturuyor. Unutturuyor. Unutmamak için işte biz beş vakit namazı Allah'la beraber olduğumuz için bu unutmamamız gereken şeylerin başında sen bu hatırlatıyor bize. Şimdi Muhittin Arabi Hazretleri'nin hakkını verirsen insaf etmiş olursun sözü bize çok ağır yükler yüklüyor. Şimdi Peygamberimizin bir hadisini nakledilir. Peygamberimiz buyurmuş ki Muhammed'in Rabbi olan Allah keşke Muhammed'i yaratmasaydı demiş bir seferinde. Hazreti Ömer demiş ki keşke şu ağaçtaki bir dal da ben olaydım. Bakın. Hazreti Ömer demiş ki işte ben de bir koyun olsaydım, kesilseydim, etim yenseydi de insan olmasaydım. Ya işte bunlar niye böyle söylüyorlar? Niye? Çok basit. Adam şunu İdrak etmiş yani bu sözde şu idrak ediyor. O kadar gerçekten mesuliyetimiz var ki, sorumluluğumuz var ki. Şimdi mesela ben insaf etmemişsen hakkını vermemişsin. Hakkını vermeyen kişiye zalim denir. Kardeş mesela ben şunu okuyorum hocam. Bir hoca olarak sürekli bir şey okuyorum. Diyorum ki geçen bir yazı okuyorum. Diyor ki bir psikolog annesinin babasıyla İyi bir iletişim kuramamış çocuklar, annesi babası tarafından yeteri kadar görünmemiş, takdir edilmemiş, sevilmemiş, onaylanmamış çocuklar, ileride hep şöhret peşinde olurlar.
Niye?
Hep şöhret
fark edilmek.
Eğer çocuğun fark edilme, onanma, takdir edilme hissi evinde anne baba tarafından duyurulmamışsa bu kişi ileride hep fark edilmek ister. Ve fark edilmek içinde yapmadığı şey kalmaz. Her şey yapabilir. Toplumda yönetici olup, idareci olup veya olmayıp da sürekli öne çıkmaya çalışan, onun ayağını kaydırıp işte onun işte efendim beline çöküp onun kafasına vurup da ben de buradayım diye bağıran insanların temel sebebi anne babalarının bu hakikati bilmesi işte. Bunu bil kardeşim. Bak sen ne yapmışsın? Anne baba olmanın hakkını vermemişsin ya. Vermen lazımmış işte ya. Şimdi geçen bir öğrencimiz geldi. Bir hocayı arıyormuş. Bizim fakülteye geldi. Benim kafam açıktı geldi. Hocam dedi kusura bir şey soracağım. Buyurun dedim. Ben filanca hocayı arıyorum dedi. Acaba nerede dedi. Dedim hayırdır buyurun dedim. Hocam benim hocamdır dedi. 16 sene evvel dedi mezun olmuştum. İşte ben ne üniversitesinden. O da hoca buradaymış. Ziyarete geldi. Dedim ki ya bir öğrencinin 16 yıl sonra hocasının ziyarete gelmesi az bir şey değil ha. Demek ki dedim bu iyi bir hocaymış. Hocam dedi. Hocamız bir taneydi. İstisnaydı. Şöyle hoca bir övmeye başladı. İşte bu adam var ya. Hocalığın hakkını vermiş. Bak hocam. Şimdi Muhittin Arabi Hazretleri diyor ki hakkını verirsen insaf etmiş olursun. Peki diyorlar. Hakkını vermek nasıl mümkün olur diyorlar. Bakın bence bu sözü her hafta hatırlatmamız lazım. Bak. Hakkını vermek nasıl mümkün olur efendim diyorlar. Diyor ki bir şeyi bilmeyen o şeyin hakkını veremez.
Bir şeyi bilmeyen ya. O şeyin hakkını veremez.
Kardeş, ben işte öğretmen olmanın hakkını vermem için öğretmen olmanın ne olduğunu bilmem lazım. Bak, bir şeyin ne olduğunu bilmesi için insanın o şey hakkında çok ayrıntılı bir dünyaya dalması lazım. Bak, mesela şimdi Cenab-ı Hak bize burada Müslüman olmanın ölçülerini söylüyor. İşte onlar yatarken, otururken, ayaktayken bir Allah'ı zikrederler. Sayın Müslüman kardeşim, şimdi bizi dinliyorsun. Sen bu ayete göre şu anda bu ayetin kapsamına giriyor mu, girmiyor mu? Bak, kendin bilirsin. Çok basit bir şey bu. Hakikaten otururken, yatarken ve yürürken, ayaktayken Allah'ı zikreden, onu hatırlayan bir kişi misin? İki, bunu hatırlamak yetmiyor. Gerçekten göklere, yerlere, varlıklara, kainata, eşyaya, insana, nesneye bakıp da yahu arkadaş bunlar laf olsun yaratılmış olamaz. Bir hikmeti mutlaka vardır diyenlerden misin değil misin? Buyur. Basit. Çok basit bunlar. Üç, bunun akabinde de şu musun? Efendim bütün bunlardan sonra üçüncü şık da şu. Ya Rabbi sen bunları boş yapmadın. Bizi ateşin azabından koru. Ya. Demek ki benim şahsi kanaatim ilk iki maddeyi yapmayan kişi ateştedir. Azaptadır, bunalındadır, sıkıntıdadır. Açmazda ve çıkmazdadır yani. Bu demektir. Allah ahirette onun nerede olacağını söylüyor. Dünyadaki hali de budur hocam. Bunlar az şeyler değil.
Öyle hocam. Çünkü kalpler ancak ve ancak sahibini zikretmekle.
Onunla olmakla. Onunla beraber olmakla.
Hatırlamakla. Değil mi? Tabii. Mutmain olur.
Evet. Şimdi geçen söylemiş ki Abdullah Mübarek Hazretleri'nin sözü çok bak burada geldi işte. Gidiyor. Diyor ki ben gidip bir Cenab-ı Hak'la bir muhabbet edip geleyim diyor. Diyor nasıl Allah'la muhabbet edeceksin? Kur'an okuyacağım ya diyor. 2-3 gün Kur'an okuyor. Bir gün diyor ki ben gidiyorum peygamberimizle diyor sohbet edeceğim. Arkadaşlar bana müsaade ediyor diyorlar. Nasıl olacak bu diyorlar. Hadis okuyacağım kardeşim diyor. Ya insan kiminle beraberse onunla beraber öyle, ölür yani.
Öyle. Yine hocam bir ayeti kerime var. Nur suresinin 37. ayeti kerimesi. Bakın şimdi. Mevlamız buyuruyor ki o erler ki ne ticaret ne de alışveriş onları Allah'ı zikretmekten.
Ar koymaz. Evet.
Namazı dosdoğru kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin halden hale girip alt üst olacağı ve gözlerin dehşetten dona kalacağı bir günden korkarlar. O erler ki ne ticaret ne de alışveriş onları Allah'ı zikretmekten alıkoyabilir.
İşte bu ayet hangi sorunun cevabı? Çok basit. Az evvel biz şimdi diyoruz ki Allah diyor ki ayaktayken, otururken, yatarken Allah'ı zikrederler, hatırlarlar, anarlar diyor. Biri diyor ki ya hocam günde çok meşgulüz. İş var, güç var, işte çoluk var, çocuk var, işte meşgulümüz çok fazla, unutuyoruz. Allah da diyor ki işte onlar sorunca, onlar ticarette, alışverişte, şuyla buyla da Allah'ı anmayı unutmazlar. Ya namaz kılacağım, çok işim var abi, namazı işi kılamayacağım diyemezler, demezler. Şimdi bunlar kendisini Müslüman olarak tanımlayan insana karşı Allah'ın bir insanlık teklifidir hocam. Teklifidir. İnsan bunu yadırgamamalı. Kesinlikle ben yapamam dememeli. Yapılamayacak bir şeyse Allah haşa teklif etmez. Geçen de bir...
Kaldıramayacağı yükü kuluna Mevlamız yükler.
La yükellifullahu nefsen illa vüs'aha ayeti. Her gece yatsınamadan sonra okuyoruz. Bakara suresinin son ayeti kerimesi okuyoruz. Ne demek bu? Allah kimseye kaldıramayacağı bir yükü yüklemiyor. Eğer bununla yapılamayacak şey olsalardı haşa Cenab-ı Hak zulmetmiş olurdu. Öyle bir şey olabilir mi? Demek ki biz bunu yapabiliriz. İnsanın kapasitesi çok çok çok yüksek. Ama modernizm bizi bir tüketim nesnesi haline dönüştürdü. İnsanı hayvanlaştırdı. İnsanı eşyalaştırdı. İnsan o çok büyük kapasitesini unuttu gitti ya.
Öyle.
Unuttu gitti.
Bir gün hocam gönül mimarı hak dostlarımızdan büyük Allah dostlarından biri Necmettin Kübra Hazretleri olduğu da söylenir. Çarşıda gezerken bir kuyumcunun önünden geçiyor. Bakıyor bir genç sürekli altın alıyor, altın satıyor, altın bozduruyor. Diyor ki ya Cenab-ı Allah asıl zikretmesi, Allah'la beraber olması gereken bir zamandı. Bu kadar kendini dünyaya kaptırmış diye bir an zihninden geçiyor. Fakat sonra arif bir zat kalbine nazar ediyor. Bir bakıyor kalbi diri. Sonra diyor ki el kârda, gönül yârdaymış bu gencin diyor. El kâr. Yani ticaretin onu Allah'ı zikretmekten gafil bırakmadığı bir genç. Daha bununla alakalı ne misaller var?
Yavuz Sultan Selim dedi ya mübarek 8 yılda Cihan İmparatorluğu ikiye katladı. Bir gün dinlenmedi. Çok genç yaşta vefat etti.
50 yaşında
Evet vefat etti ve 8 yıl padişahlık yaptı topu. Vefat ederken Hasan Can diyor ki efendim diyor Allah ile olma vaktidir diyor. O diyor ki Hasan Can diyor sen şimdiye kadar bizi kiminle beraber zannediyordun? Ya o dünya yönetmek bile Allah'ta alıkoyma dese onu kardeşim biz neyiz ya? Tabii. Biz ne meşguliyetim vardı Allah'tan kopacağım? Öyle bir şey olabilir mi ya? Allah kendisiyle beraber olanı zaten besler. Sana vakti açar. Şimdi çok güzel bir fıkra vardır. Temel demiş ki ben günde 25 saat çalışıyorum. Demişler olur mu ya gün 24 saat? Bir saat erken kalkıyorum demiş. Şimdi bir söz vardır. Gününüzü 40 saat yapmak ister misiniz diye bir söz vardır.
Evet.
Çok değerlidir. Seher vaktinde yap bir saatte yapılan iş gündüz 10 saatte yapılan
bedel.
İş bedeldir.
Tabii,
kardeşim,
tabii. O saatlerin bereketi çok başka.
Evet işte bak dolayısıyla kimse kendini küçük görmesin. Yani alemler Hazreti Ali diyor ya işte ya kendini küçük görme. Alemler sende gizlidir. Biz kendimizi küçük görmüyoruz. Bunların hepsini yapacak kapasiteye sahibiz. Yeter ki kendimizi nesneleştiren düşüncelerimizden bir sıyrılalım. Allah'ın izniyle.
Öyle tabii. Neyin gerçekten önemli ve öncelikli olduğunun farkına varalım.
Evet.
Değil mi? O gündem
çok hassasiyeti. Çok bir kapasitemiz var. Çok. Evet.
Kesinlikle. Hocam genç Abdal'ın şu mısralarıyla veda edelim. Evet. Bunun ilahisi de vardır. Konuştuğumuz konuya
çok güzel.
Tevafuk edecek ifadeler olduğunu düşünüyorum. Hakikatli mısralar. Diyor ki efendim genç Abdal, gaflet uykusunda yatar uyanmaz, can gözü kapalı gafilen çoktur.
Evet.
Hak sözü dinlemez, asla inanmaz, kalbi çürük fesat cahilen çoktur. Sonra da ekliyor, genç aptal herkesi mest olur sanma. Her kurban derisi post olur sanma. Her yüze güleni dost olur sanma. İçi kafir, dışı Müslüman çoktur. Yani böyle olmamak için gaflet uykusundan uyanmayı, gözü açmayı, intibaha gelmeyi. İşte eskilerin çok güzel eskimez bir tabi. Agah ol derlermiş
evet,
değil mi efendim? Bir de programdan önce şunun altını çizmiştiniz, not ettim. Eskiden girdiğimiz değil mi dükkanlarda, ticarethanelerde, esnafın duvarlarında, evlerimizde çok güzel tablolar olurdu. uyandırıcı, gafletten uyandırıcı.
Evet,
onlar da çok.
Haftaya inşallah onu konuşalım.
Ya konuşalım. Yani eski bunları da unutmamak lazım.
Eski bak şu var, dedi ki girişte beslenmeyen şey kurur. Hı hı. Eskiden gerçekten insan zihni, insan düşüncesi bu tür şeylere çok fazla beslenmiş. Tam beslenmiş. Her mesela dükkana giriyorduk işte el rızkı ala Allah. Rızık Allah'tandır, kendinden bilme. Hmm. Çalışıyorum diye ben kazanayım zannetme. Eve girerdik işte tevekkülü ala Allah. Çeşmelerde, dükkanların girişinde, hamamın girişinde her yerde bir levha vardı eskiden. Evlerde böyle levhalar var, dışarıda böyle yazılar vardı. Ya hafız falan diye. İnsan nereye baksa bu derin düşünceyle beslenirdi. Dolayısıyla bu besleme eyleme de yansırdı yani. Şimdi bütün bu besleyici unsurlar kayboldu. Onun yerine sadece tüketime yönelik nesneler hatırlatıcıya başlıyor. Ekranlarda, reklamlarda, panolarda. Şimdi mesela bak o geçen görüyorum. Koca abi yazı duvara asmışsa açken sen değilsin diye. Ya adam şimdi çürütüyor açken ben değilim. Açken sen değilsin diye beslenen bir çocuğa sen oruç tutturamazsın.
Ya.
Bak insanın kendisi olmayı aç olmaya bağlayan bir düşünce... İnsanın kendisi olmayı, tok olmaya bağlanan bir düşünceyle karşı karşıya gelmiş, tokluk galip gelmiş.
Öyle.
Bundan sen ne hayal bekleyeceksin şimdi? Bak.
Halbuki hocam burada anlayışın ne olması lazım? Tokken sen, tabii, sen değilsin. Açın halinden anlamıyorsan.
Mümkün ya. Tokken sen değilsin, sen evet. değilsin.
Tabii.
Ve sen kesinlikle eğer ki sen olmak istiyorsan işte bir açlık haline girmen lazım. O dünya bir adım atman lazım. Hı. Eskilerin tabiriyle. İnsanın kendisinin ne olduğunu fark etmesi için. Mevlana Hazretleri'ne bu makama neyle çıktın derler. Elcu'u, elcu'u, elcu'u der. Açlık, açlık ya. Ve yine açlık.
Öyle.
Çok değerli.
Hocam işte bize bunları unutturdular.
Evet, evet.
Bu ülkenin münevveri Üstad Cemil Meriç'in çok güzel bir ifadesi vardı. Geçtiğimiz günlerde seneye devriyesiydi.
Ya Allah razı olsun. Evet.
Der ki tefekkür vuzuhla başlar, kurtuluş şuurla. Münevver kendi kafasıyla düşünen, kendi gönlüyle hisseden kişi. Münevveri yapan uyanık bir şuur, tetikte bir dikkat ve hakikatin bütününü kucaklamaya çalışan bir tecessüs. Oysa Tanzimat'tan bu yana ne yaptılar? Türk aydınının alın yazısı iki kelimede düğümleniyordu. Aldanmak, aldatmak. Senaryoyu başkaları hazırlamıştı. Biz sadece birer oyuncuyduk. Nesiller bir ütopyanın kurbanı olmuşlardı. Velhasıl bizi uyandıracak, intibaha gelecek şeyleri unutturmak üzere kurgulanan evet. oyunlardı. Hani başından bu yana evet. konuşuyoruz ya.
Ya benim neyi, bana neyi unutturduklarını evet. unutmamam lazım.
Ha işte bütün mesele bu.
Evet.
İnşallah unutmayanlardan bu evet. hakikatleri her daim en başta gönlümüzün gündeminde tutanlardan, o tefekkür, tahassüs ve tezekkürden nasibini ziyadesiyle alanlardan oluruz. Ötelerde yüzümüzün gülmesi için.
İnşallah.
Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Zaman yine su gibi akıp geçti. Hakikaten Erkam Radyo'da Dursun Ali Töker hocamızla beraber Bir Söz Ola programının daha burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Allah nasip ederse haftaya aynı saatlerde yine Kalbin Sesi Erkam'da yine yeniden yepyeni konular ve bizi böyle tefekkür dünyamızı zenginleştirecek mevzularla huzurlarınızda olabilmek dileği ve duasıyla diyor. Müsaade istiyoruz. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun. Teşekkür ederiz.
Teşekkür ediyorum. Ben hayırlı günler diliyorum.
Çok sağ olun.